bugünün vazmetni Luka kitabının 20. bölümünde bulunmaktadır. Luka bölüm 20 ayetler 27'den başlayarak 27 ila 40. Luka bölüm 20 ayetler 27 ila 40. Ayağa kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. Ölümden sonra dirilişi yatsıyan saddukilerden bazıları İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adamın evli kardeşi çocuksuz ölürse adam ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün. 7 kardeş vardı. Birincisi kendine bir eş aldı ama çocuksuz öldü. İkincisi de, üçüncüsü de kadını aldı. Böylece kardeşlerin 7'si de çocuk bırakmadan öldü. Son olarak kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü 7'si de onunla evlendi. İsa onlara şöyle dedi. Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. Ama gelecek çağ ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Allah'ın çocuklarıdırlar. Musa bile alevlenen çalıyla ilgili bölümde Rab için İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakub'un tanrısı deyimini kullanarak ölülerin dirileceğine işaret etmişti. Allah ölülerin değil, dirilerin tanrısıdır. Çünkü ona göre bütün insanlar yaşamaktadır. Artık ona başka soru sormaya cesaret edemeyen din bilginlerinden bazıları, öğretmenimiz, güzel konuştun dediler. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Bu sesini duyabilir misiniz? Sanki biraz yankı var. İyi mi? Tamam. Saddukilerden bazıları İsa'ya gelip şunu sordular. Kimler geldi İsa'ya? Bu saddukiler kimler? Onlar hakkında neler biliyoruz? Çünkü kendilerini tanımıyorsak sorularını da anlayamıyoruz. Kutsal kitapta İsa ile karşılaşan Yahudilerden en azından 2 önemli grubu tanıyoruz. Biri ferisiler, defalarca görüyoruz onları. Öbürü sadukiler. Onlar sanki Yahudilerin 2 farklı mezhebidirler. Dini parti gibi onları görebiliriz. Ferisiler ilk olarak, onlar dindar bir grup. Musa'nın yasasına, kutsal yasaya, bütün yazılara, eski antlaşmaya çok önem verdiler. Hatta 100 yıllar boyu bu yasaya dayandırılan dinsel kurallara sıkı sıkıya bağlıydılar. Ferisilerin özelliği onlar halkın arasında dindar ve Allah'ın sözünü yerine getirmeye, titiz bir şekilde yerine getirmeye çalışan insanlar olarak tanınıyorlardı. Saddukiler ise onlar biraz farklı bir grup. Belki halkın daha üst tabakasından oluşan bir grup. Onlar akılcılığı savunan, insanın mantığı kullanmak isteyen bir grup. Onlar bütün eski antlaşmayı kabul etmediler. Sadece Musa'nın kitaplarını, yani eski antlaşmadaki ilk 5 kitabı, Tevrat'ı kabul ettiler. Peygamberlerin sözlerine o kadar önem vermediler. Hem de şunu biliyoruz. Onlar ölümden sonraki yaşam, diriliş, cennet, cehenneme inanmadılar. Yaşam buradadır diye düşünüyorlardı. Cin, melek gibi doğaüstü varlıklara da inanmadılar. Onlar için tapınaktaki görevler çok önemliydi. Jerusalem tapınağının en önemli görevlerinde hizmet edenler bunlardan geldi. Başkahin hep Sadukilerden biriydi. Bu isim bile, bu Saduki, Zadok kahinin isminden geliyor. Ve Yahudilerin dini yönetimi, bu iki gruptan, çoğunlukla bu iki gruptan oluştu. Din bilgileriyle başkahinler bunlardan geldi. Ve şimdi neler yapıyorlar? İsa'ya geliyorlar, bazı sorularla İsa'ya yaklaşıyorlar. Luka'nın bu 20. bölümünün 19. ayetine bakıyorsak, olay aslında oradan başlıyor. Din bilginleriyle başkahinler İsa'yı o anda yakalamak istediler. İsa'yı yakalamak istediler. Ama halkın tepkisinden korktular. İsa'yı dikkatle gözlüyorlardı. Ona kendilerine dürüst süsü veren muhbirler gönderdiler. Onu söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı. Yani hem ferisiler hem de sadukiler böyle bir niyetle İsa'ya yaklaşmakta. Ve soruları soruyorlar. Ferisilerin sorduğu soru yasayla ilgiliydi. Bu ilk soru Roma imparatorluğuna vermek kutsal yasaya uygun mu değil mi idi. Ve İsa'nın cevabını belki hatırlıyorsunuzdur. Burada yönetimi ve Allah'ın egemenliğini karıştırmayın. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a, Allah'ın hakkını Allah'a verin, dedi İsa. İsa bu ferisilere aslında şunu göstermiş oldu. Siz kutsal yasayı vurguluyorsunuz. Kutsal yasanın yerine getirmesine önem veriyorsunuz. Ama yine de bunu yapmıyorsunuz. Yerine getirmiyorsunuz. Rabbin isteğini yüreğinizde yapmıyorsunuz. Hatta Rabbin isteğini ondan katmak istiyorsunuz, ondan çekiniyorsunuz. Sonra Sadukiler İsa'nın önüne geliyorlar. Onların da bir sorusu vardır. Bu da kutsal yazadan çıkıyor, Musa'nın yastıklarından. Ama onların da bu soru sormalarına bir sebep var. İsa'yı bir tuzağa düşürmek istiyorlar. İsa'yı deniyorlar. Kendilerini haklı, İsa'yı haksız göstermeye çalışıyorlar. Yani düşünün, İsrail halkının dini önderleri İsrail halkının, Allah'ın seçtiği halkının önde gelenleri, o halkın en iyi kısmı diye düşünülebilir. Böyle bir sorularla İsa'ya geliyor. Onlar böyle bir şekilde yaptılarsa, acaba biz ne şekilde İsa'ya yaklaşmaktayız? Bizim sorularımız onlarınkine benzer mi acaba? Birçok defa biz de kolay kolay Allah'ın istediğini biliyor gibi, Allah'ın istediğini yerine getiriyor gibi olan ferisilerle birlikte İsa'nın önüne geliyoruz. Ben gerekli olanı yaptım diye düşünebiliyoruz. Ben Allah'ın önüne gelmeye layık bir kişiyim. Hatta yasanın küçücük noktalarını düşünerek zamanını geçiriyorum. Komşularımızı unutarak yasanın küçücük noktaları düşünebiliyoruz. Yani biz bu ferisilerden çok mu farklı insanlarız? Maalesef çok defa kendilerimizi onların durumundan buluyoruz. Ya da Saddukileri, onları düşünelim. Allah'ın bazı sözlerinin mantık dışı olduğunu savunuyor, bunu herkese gösteriyor gibi olan Saddukilerle birlikte Allah'ın önüne gelebiliyoruz. Onlar Musa'nın yastıklarından bir alıntı aldılar, bunun tamamen mantıksız sonuçlara insanı götürebileceğini göstermeye çalışıyorlar. Yani İsa böyle olamaz. Allah'ın sözü doğru olamaz. İnsanın mantığı onun yanlış olduğunu açıkça gösteriyor diye biz de düşünmeye meyliyiz, değil mi? Tam Saddukilerin yaptığı gibi, tam onların sorduğu sorularıyla biz de Allah'ın önüne gelebiliriz. Peki, İsa onlara cevap verir mi? Veriyor. Hem ferisilere cevapladı, hem de Saddukilere cevap veriyor. Bayağı bir öğretici, öğütücü bir cevap veriyor. Şimdi bu Saddukilerin sorusuna ve İsa'nın verdiği cevaba bakalım. Yani onların sorusu neydi? Bu dünyada 7 kardeşle evlenmiş bir kadın dirilişte hangisinin karısı olacak? Musa'nın yasasında öyle bir buyruğu vardı. Yani kocası ölürse çocuğu bırakmadan onun erkek kardeşi karısıyla evlensin, abisine çocuk doğursun diye. Bunun da belli bir hedefi vardı. Allah o ölen adamın mirasını korumak istedi. O soyu korumak istedi. Çünkü o halkı korumak istedi. Çünkü o halktan, belki de bu ölen adamın soyundan günün birinde İsa Mesih'in kendisi doğacak. Bunun için Allah Musa aracılığıyla böyle yasaları buyurmuştu. O soyları tükenmesin. İsraillerin soyları tükenmesinler. Çünkü günün birinde oradan Mesih'in kendisi doğacak. Şimdi Saddukiler o yasayı alıp böyle mantık dışı, aşırı bir örneği yaratıyorlar. Yani 7 kardeş vardı. Hepsi aynı kızla evlenip öldüler. Sanırım onların aralarında öyle bir aile gerçekten yoktu. Bu sadece düşünsel bir oyun idi. Ve bugünlerde de ilahiyat fakültelerinde tam bunun gibi düşünce oyunları yapılır. Böyle oyunlarla teoloji düşüncelerinin mantığı bir şekilde test edilir. Yani aslında doğrusunu yapıyorlar ama Allah'ın sözünü çok yanlış bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar. İsa onlara ne cevap verir? Dirilişten sonraki halimizi açıklamaya başlıyor. Diyor, bu çağın insanları evlenip evlendirirler. Yani evlilik bu dünyadaki yaşam için buyurulan bir şey. Bu çağ için verilen bir şey. Yani insanların arasında düzenli ve sağlam bir aile hayatı olsun diye Allah evlenmelerini buyurdu. İnsanlar çoğalsınlar, çocuklarını büyütebilsinler diye evlilik buyuruldu. Ve hepimiz biliyoruz, ölüm sizi ayırana kadar evlenilir, değil mi? Ölüm sizi ayırana kadar, yani bu son gün olacak. Evliliği öteki tarafa devam etmeyecek. Bu çağ için verilen bir şeydir. Gelecek çağ ve ölülerin dirilisine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne evlendirilir. Yani bu çağda, bu dünyada tanıdığımız erkek-kadın ilişkisi cennette olmayacak. O tarafta evlilik yoktur. Cennette insanın hali bu dünyadaki halinden farklı. Bir daha ölmezler, yaşlanmazlar. Demek ki evlenip çoğalmalarına da gerek yoktur. Evlilik bu çağ için verilen bir şeydir. Hatta bir daha ölmeleri söz konusu değildir. Ölüm nereden geldi? Bu dünyaya ölüm nasıl girdi? Günahın cezası olarak, değil mi? Günahın cezası ölümdür. Günah işleyen ölür. Hakkıyla ölür. Ama cennette günah yok. Ölüm de yok. Günahın cezası yok çünkü. Cennetteki insanlar meleklere benzerler diyor İsa. Melekler değiller. Yani insan ölümden sonra melek olmaz. Kelamın öğretisi öyle değil. Ama meleklere benzerler. Dirilisten sonra insanın hali meleklere benzer olmak. Bu ne demek? İnsan nasıl olacak? Kimsemiz o durumda daha değiliz. Kardeşlerimize bakarak bunu öğrenemiyoruz. Ama nereden bunu öğrenebiliriz? Dirilişe kavuşan biri var mı ki ondan öğrenelim? Tabii ki var. İsa'nın kendisi. Onun dirilişinden sonraki halini düşünüyorsak, kendi geleceğimizi ondan öğrenebiliriz. İlk olarak İsa ölümden ve dirildikten sonra evet melek gibi görünmez bir şekilde bu dünyada dolaşabiliyordu. Görünmez bir varlık oldu. Ama sadece görünmez değil, aynı zamanda istediği an istediği yere girebildi ve insanlara göründü. Defalarca bunu yaptı. Ve İsa bunu yaptığı zaman öğrencileri onu tanıdılar. Yani İsa dirilişinden sonra eski kişiliğini kaybetmemişti. hala eskisi gibi tanınan, bilinen İsa idi. Bir hayalet değildi. Dokunulabilir bir beden vardı. Yemek yiyor, insanlarla konuşuyor, öğrencileriyle konuşuyor. Onları seviyor. Duyguları bile var hala. Dirilişe kavuşanın halı böyledir. Elçi Juhanna 1. mektubunun 3. bölümünde şöyle yazıyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Allah'ın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. İsa da dedi, dirilişin çocukları olarak Allah'ın çocuklarıdırlar. Yani dirilişe kavuşanlar Allah'ın çocuklarıdırlar. Biz İsa Mesih'i kutsal kelamdan Allah'ın tek biricik çocuğu olarak tanıyoruz. Ama burada ne öğreniyoruz? Dirilişte onun çocukları çok olacak. İsa tabii ki başka. Ama Rabbin ev halkı, Allah'ın ailesi o zaman tam olarak bir araya gelecek. Onun bütün çocukları, onun çocukluğuna bu çağda kavuşanlar bir araya gelecek. Bize böyle bir ünvan veriliyor. Allah'ın çocuklarısınız. Hatta kimler daha orada? İman atalarımız İbrahim, İshak ve Yakup. Onlar da orada bulunuyorlar. İsa bunların her şeyini kime anlatıyor? Saddukilere anlatıyor. Onlar bu şeylere inanmıyorlar. Dirilişe inanmıyorlar, meleklere inanmıyorlar, ne cennete ne cehenneme inanmıyorlar. Ama İsa bunların her şeyini anlatıyor. Yani sizin bu inancınız yerinde değildir. Doğru değildir. Bilin ki bu diriliş gerçekten var. Bu dirilişin gerçekten var olmasını İsa neye dayanarak gösteriyor? Fark ettiniz mi? Kimin sözlerine dayanarak bunu gösteriyor? Kimin sözlerinden İsa alıntı yapıyor? Musa'nın sözlerinden, değil mi? Yani Saddukiler Musa'ya inanıyorlar. Musa'nın sözlerine hep kulak veriyorlar. İsa Musa'nın sözlerini alıp dirilişi öğrettiğini gösteriyor. Musa kendisinden 100 yıllarca önce yaşamış olan ve ölen İbrahim, İshak ve Yakup hakkında konuşuyor. Ve ne diyor? Diyor, İbrahim'in tanrısı, Yakup'un tanrısı, İshak'ın tanrısı. Bu tanrı, bu Allah, bu 100 yıllarca önce vefat edenlerin tanrısıdır. Ama İsa diyor, bu Allah ölenlerin değil, yaşayanların, dirilerin tanrısıdır. Demek ki bu İbrahim, bu İshak, bu Yakup, 100 yıllarca önce vefat eden bu iman ataları, bunlar aslında yaşamaktalar. Bunlar bu çağdan ayrıldılar ama Allah'a yaşamaktalar. Onlar diriler. Onların tanrısı, diri olanların tanrısı bizim Allah'ımızdır. Böylece Saddukiler kabul ettikleri Musa'nın kabul ettikleri sözlerinden dirilişinde mutlak olduğunu, gerçek olduğunu kabul etmek zorunda kalıyorlar. Yoksa Allah'a karşı, direkt Allah'a karşı baş kaldırıyorlar. Böylece hem Ferisiler hem de Saddukiler İsa'nın önünde şaşarak susup kaldılar. Başka soru sormaya cesaret edemediler. Şimdi biz İsa'nın önüne ne soruları sormaya geldik? Ferisilerle mi geldik? Yoksa Saddukilerle mi geldik? Biz eğer onlarla birlikte geldiysek, biz herhalde aynı cevapları alırız. İsa bizim sorularımızı dindiriyor, aslında ağızlarımızı susturuyor. Allah'ın sözüyle bunu yapıyor. Yani senin yasaya yerine getirmen yetmez. Senin mantığın Allah'ın sırlarına erişemez. Onlarla birlikte geliyorsak lütfu bulamıyoruz. Onlarla birlikte İsa'ya geliyorsak merhameti bulamıyoruz. Bunun için bir daha soru sormamız lazım. İsa aslında bu soruyu da soruya bir şekilde işaret ediyor. Saddukilere verdiği cevabında. O diyor, gelecek çağ ve ölülerin dirilisine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne evlendirilir. Dirilişe layık görülenler. Bunlar acaba kimler? Bunlar kimler? Dirilişe layık görülenler kimler? Bu Saddukiler, bir de Ferisiler belki layık olduklarını sanıyorlardı. Ama İsa bu cevabıyla aslında şunu gösteriyor. Sizin bu düşünceniz doğru değil, haklı değildir. Sizin inancınız bile yerinde değildir. Yasamınız da yerinde değildir. Böylece siz dirilişe layık değilsiniz. Kim o zaman dirilişe layıktır? Okuduğumuz bu ayetlerden birkaç bölüm önce İsa orada da Ferisilerle ve din bilgileriyle konuşmakta bulunuyor ve onlara bir benzetme anlatıyor. O benzetmede çok kötü bir durumda olan biri babasının önüne yaklaşıyor ve böyle sözlerle yaklaşıyor. Baba, Allah'a ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Ne bu çağda, ne gelecek çağda senin çocuğun olmaya layık değilim, diyor bu çocuk. Böyle biri Allah'ın önüne gelince, böyle biri günahlarını itiraf edince, Göksel Baba'nın cevabı nedir? Baba ne yaptı? Çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin. Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin. Besili danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Yani benim bu oğlum gerçekten ölü idi ama dirildi. dirilişe kavuştu. Nasıl ki kavuştu, nasıl dirilişe layık oldu? Layık olmadığını ikrar etmekle. Kurtarıcıya sığınmakla. Bu çocuk kendi yaptıklarına güvenemedi. Hatta kötü günahlarını iyi biliyordu. Kendi mantığına bile dayanamadı. Babasının bir hizmetçisi olmak istedi. Mantığına göre böyle olmanın doğru olacağını düşündü. Ama babası onu hizmetçi olarak değil, sevgili çocuk olarak kabul etti. Bunun için sen de Allah'ın önünde bunu bil. Sen Allah'ın önüne geldiğinde bu çocuk gibi gel. Sen de kendinle ilgili bu sözleri işit. Benim bu oğlum, benim bu kızım ölmüştü, yaşama döndü. Kendi günahlarından dolayı ölmüştü ama İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi sayesinde yaşama döndü. Kardeşim, sadece İsa Mesih kendiliğinden dirilişe layık oldu. Ve o dirildi. Kesin dirildi. Ama iman yoluyla onda olan herkes dirilişe layık görülecek. Kendiliğimizde biz layık olamıyoruz. Ama Mesih sayesinde layık görülüyoruz. Layık sayılıyoruz. Bu iman yoluyla, vaftist yoluyla bize verilen bir armağandır. İsa şöyle diyor. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.